Ayrım 15.
İkizler bir seferinde kıza Broadway'deki oyunlara hiç gitmediklerini söylemişti. Bu nedenle Rosie onları bu gece sefillere götürüyordu. Bunun bir ikram olduğunu ve gerçekten pek hoşlanacaklarını söylemişti. Kardeşler oyundan sonra birkaç küçük çekince dışında müzikali sevdiklerini söylediler. Söz gelişi daha sonra kızın evindeyken Frankie eline fırsat geçmişken adamın polis Javert'i öldürmemesine inanamadım dedi. Bu da Jean Valjean'ın iyi adam olmaya başladığını gösterir diyen Rosie ekledi. Bu yapıt bir kurtuluşu anlatır. Bir adam günaha girer, çalar ve sonra toplum ile uzlaşır. Bana hiç mantıklı gelmedi dedi Frankie. Staki ama bu bir müzikal diye yanıt verdi. Film olsa bile müzikaller mantıklı değildir. Çünkü amaçları bu değil. Rosie bu düşünceyi de tartıştı. Hayır, bu müzikal Victor Hugo'nun büyük romanına sadık kalınarak hazırlanmıştır. Bir kurtuluşu anlatmaktadır. Genç kızın bu çıkışı Staki'yi bile rahatsız etmişti. Bir dakika bekle hele dedi. Herif işe bir hırsız olarak başladı. Bir sefer hırsızlık yaptın mı her zaman hırsızsındır. Öyle değil mi Frankie? Ama şimdi Rosie ateşlenmişti. Siz iki herif Valjean hakkında ne bilirsiniz ki diye söylendi. Bu pek ciddi sözler iki kardeşin kendini tutamayıp gülmesine neden oldu. Rosie de sonunda neşelenip gülümsedi ve fısıldar gibi sordu. Bırakalım o konuyu. Bu gece benimle kim kalıyor? Beklediği yanıt gelmeyince genç kız, bakın bilirsiniz işte ben üçlü ilişkiyi hiç sevmem. Sıranıza razı olmalısınız dedi. Frankie mırıldanır gibi konuştu. Sen kiminle kalmayı istiyorsun? Şimdi bir de buna başlamayın diyen Rosie onları uyardı. Yoksa filmlerdeki gibi güzel bir ilişkimiz olur. Ama işe cinsellik karışmaz ve ben de o durumdan nefret ederim. İşi tatlıya bağlamak için gülümsedi ve çünkü ikinizi de seviyorum dedi. Frankie bu gece ben otele gidiyorum deyip ayağa kalktı. Genç kızın kendi üzerinde etkin bir gücü olmadığını bilmesini istiyordu. Rosie Frankie'yi kapıya kadar geçirip ona iyi geceler öpücüğü verdikten sonra fısıldadı. Yarın gecemiz çok özel olacak. Birlikte geçirecekleri 6 günleri daha vardı. Rosie gündüzleri okula gidiyor, sonra ders çalışıyor ve akşamları ikizlerle birlikte olacağı boş zamanı oluyordu. Bir gece ikiz kardeşler kızı basketbol maçına götürdüler. Los Angeles Lakers takımının New York'ta maçı vardı ve iki kardeş oyunun en güzel anlarını Rosie'nin bilinçle takdir ettiğini görerek pek keyiflendiler. Daha sonra süslü bir pastaneye girdiklerinde Rosie ertesi gün olan Noel arifesinde kentten ayrılıp bir haftalığına orada bulunamayacağını söyledi. İkizler onun Noel'i ailesiyle birlikte geçireceklerini düşündüler. Ama kızı tanıdıktan bu yana ilk kez biraz üzgün olduğunu da fark ettiler. Bunun nedenini sorduklarında Rosie, "Hayır, nedeni sizin tahmin ettiğiniz gibi değil," dedi. Noel'i ailemin sahibi olduğu kent dışındaki evde yalnız başıma geçireceğim. Oraya çekilip kendimi tüm kuru gürültülü Noel etkinliklerinden uzakta ders çalışmaya ve yaşamımı bir düzene sokmaya adayacağım. Frankie, istersen bütün bu programı iptal et ve Noel'i bizimle geçir. Biz Los Angeles'a uçuş programımızı değiştirebiliriz diye öneride bulundu. Bunu yapamam dedi Rosie. Sınavlar için çalışmam gerekiyor. En uygun yer orasıdır. Staki, tek başına mı kalacaksın diye sordu. Rosie başını öne eğdi. Ben büyük bir budalayım. Bu kez söze Frankie girdi. Bu durumda biz sana bir iki günlüğüne konuk olabilir miyiz? Noel'den sonra hemen gideriz. Evet diyen Staki kardeşini destekledi. Birkaç günlüğüne sessizlik ve huzuru kullanabiliriz. Rosie'nin yüzü ışıldar gibi olmuştu. Bunu gerçekten yapar mısınız? Çok muazzam bir şey olur. Noel'de kayak yapmaya gidebiliriz. Evden 30 dakika uzaklıkta geniş kayak alanları var. Ve ben size Noel yemekleri pişiririm. Daha sonra kız duraladı ve inanamaz gibi sordu. Ancak Noel'den hemen sonra gideceğinize söz verir misiniz? Benim gerçekten ders çalışmam gerekiyor. Biz de Los Angeles'a dönmeliyiz dedi Staki. Yürütmemiz gereken işlerimiz var. Rosie sevinçle, Tanrım, sizi seviyorum be herifler dedi. Staki hiç de üzerinde durmazmış gibi konuştu. Kimi zaman Frankie ile ben aramızda konuşuyoruz da, bilirsin işte, biz Avrupa'ya hiç gitmedik ve sen bu yaz okulunu bitirince birlikte oraya gidebileceğimizi düşündük. Sen bizim kılavuzumuz olursun. Her şeyin en üst düzeyde olduğu 1-2 haftalık bir yolculuk olur bu. Eğer sen bizimle birlikte olursan çok mükemmel zaman geçirebiliriz. Franky, evet dedi üzerine basa basa. Sensiz oralara gidemeyiz biz. Hepsi bu söze güldüler. Çok iyi bir düşünce bu dedi Rossi. Size Londra, Paris ve Roma'yı gösteririm. Ve kesin kes Venedik'e hayran kalıp oradan ayrılmayabilirsiniz. Ama lanetler olsun, yaza daha çok zaman var. O zamana kadar başka kadınların peşinde koşmaya başlıyor olabilirsiniz. Franky neredeyse öfkelenmiş bir sesle yanıtladı. Biz seni istiyoruz. Peki, davetinizi alınca hazır olurum. Noel arifesinin sabahı Rossi arabayla onları otelden almaya geldi. Kocaman bir Cadillac kullanıyordu. Arabanın bagajı onların bavulları ile Noel paketlerini almış, geriye küçük valizler için bile yer kalmıştı. Franky kızın yanındaki ön koltuğa otururken Staki arka koltuğa yerleşti. Radyo çalıyor ve kimse konuşmuyordu. Bu da Rossi'nin en iyi yönlerinden biriydi. İkiz kardeşler o sabah kahvaltıdan sonra Rossi'nin gelip kendilerini almasını beklerken biraz tartışmışlardı. Staki kardeşinin huzursuz olduğunu görüyordu. Bu ikizler arasında pek seyrek yaşanan bir durumdu. Kardeşine haydi konuş demişti. Beni yanlış anlama diye yanıt vermişti Franky. Kıskanç ya da ona benzer biri değilim ama oraya gittiğimizde sen Rossi'den uzak durabilecek misin? Elbette Las Vegas'a gittiğimde bel soğukluğuna yakalanmış olduğumu söyleyebilirim. Franky sırıtmıştı. O kadar da uzatma. Kızı bir süre kendime ayırmak istemiştim. Hepsi o kadar. Aksi takdirde ben ondan uzak kalacağım ve kızla sen yatacaksın. Bunun üzerine sen ayının birisin demişti Staki. Her şeyi berbat edeceksin. Bak biz o kızla yatmak için kas gücü kullanmadık. Ona yapamayacağımız sözler verip aldatmadık. O isteyerek yaptı bunu ve sanırım Rossi ikimiz için de muazzam biri. Ben bir süre için onu kendime ayırmak istiyordum. Yalnızca kısa bir süre için. Elbette ama ben senin ağabeyinim. Sana göz kulak olmam gerekir. Bu onların en sevdiği şakalarıydı. Staki kardeşinden birkaç yaş büyük görünmesine karşın gerçekte aralarında 10 dakikalık bir doğum zamanı farkı bulunuyordu. Gene Staki konuşmuştu. Ama 2 saniye içinde o kız senin ne olduğunu anlayacaktır. Rossi akıllıdır. Ona aşık olduğunu görecektir. Franky şaşırmış gibi ikiz kardeşine bakmış ve söylenmişti. Ben ona aşık mı olmuşum? Kim demiş bunu? Hey yüce tanrım, şuna bak sen. Her ikisi de gülüşmüşlerdi. Şimdi araba kentin dışında ve Westchester ilçesinin tarım alanında ilerliyordu. Franky konuşmaya karar verdi. Ben yaşamımda bu kadar çok kar görmedim. Lanet olası bu yerde insanlar nasıl yaşayabiliyorlar? Dedi. Rossi, yaşıyorlar. Çünkü buraları çok ucuzdur diye yanıt verdi. Staki de söze karıştı. Daha ne kadar yolumuz var? 1,5 saat kadar diyen kız da onlara sordu. Bir şey istiyor musunuz? Hayır dedi Franky. Hiç durmadan bir an önce oraya varalım. Staki yine araya girdi. Eğer sen durmaya gerek görüyorsan. Rossi başını salladı. Pek kararlıymış gibi görünüyordu. Direksiyonu sıkıca kavramış, ön cama düşen kar tanelerine bakıyordu. Daha sonra küçük bir kasabanın içinden geçerlerken kız, 15 dakikalık yolumuz kaldı dedi. Araba dik bir yokuşu tırmanıp tepenin üstündeki düzlük yere vardı. Burada bir ev vardı. Çevresindeki hiçbir ayak ya da araba izi olmayan karlarla kaplı geniş alanın ortasında gri renkli bir fil gibi dikiliyordu. Rossi evin yoluna sapıp ön verandadaki girişe yakın yerde arabayı durdurdu. Hepsi arabadan çıktılar. Kız bagajdan bavulları ve renkli kağıtlara sarılmış Noel paketlerini çıkardı. Evin kapısı açık, içeri girin, kapıları kilitlemeyiz. Franky ile Staki ellerinde bavul ve paketlerle verandanın basamaklarındaki karları tıkırdatarak çıkıp kapıyı açtılar. Duvarları hayvan başlarıyla süslenmiş ve mağaraya benzeyen dev şöminesinde kocaman bir ateşin yandığı büyük bir oturma odasına girdiler. İkizler birdenbire Cadillac arabanın çalışmasının çıkardığı gümbürtüyü duydular. aynı anda evin ön ve arkadaki iki girişinde gizlenmiş altı adam ortaya çıktı. Adamların ellerinde silahları vardı ve grubun lideri olduğu anlaşılan iri yarı, kocaman bıyıklı adam, hafif aksanlı İngilizcesiyle "Hareket etmeyin, paketleri yere bırakmayın," dedi. Ardından adamlar ellerindeki silahları ikizlerin bedenine bastırdı. Staki durumu hemen anladı. Oysa Frankie yalnızca Rosie'yi merak etmekten başka bir şey düşünemiyordu. Motorun gürültüsü ve kızın gidişinden yarım dakika sonra Frankie de yaşamının en berbat algılamasıyla durumu sezinleyebildi. Rosie onlara karşı oltanın ucuna takılmış yem rolünü oynamıştı. 7. Bölüm. Noel arifesinden önceki gece Astor yeğeni Nicole'ün evinde verdiği büyük bir partiye katıldı. Genç kadın tüm meslek arkadaşları ile savunduğu düşüncelere katılan grupları, özellikle en çok benimsediği idam cezasına karşı açılan kampanyaya katılan kişileri bu partiye davet etmişti. Astor partilerden hoşlanırdı. Bir daha hiç görmeyeceği insanlarla ve kendinden farklı karakterli kişilerle gevezelik etmeyi severdi. Kimi zaman bu partilerde ilginç kadınlarla tanışır ve onlarla kısa süren ilişkiler yaşardı. Ve her zaman aşık olmayı umut eder, bunu şiddetle özlerdi. Partide Nicole ona bir zamanlar yaşadıkları yeni yetmelik aşklarını iyi niyetle, güceniklik göstermeden, cilve yapmadan anımsattı. "Sen babama uyup beni bırakıp Avrupa'ya giderek kalbimi kırmıştın," dedi. "Kuşkusuz öyle oldu," diye yanıt verdi Astor. "Ama o durum senin başka erkeklerle tanışmanı ve hatta onlardan biriyle evlenmeni engellemedi." Bilinmeyen bir nedenle bu gece Nicole yeğeni Astor'dan pek hoşlanıyordu. Genç adamın elini okullu kızlar gibi çok samimi şekilde tutuyor, onu dudaklarından öpüyor ve bir kez daha kendisini bırakıp gidecekmiş gibi sarılıp duruyordu. Bu durum tüm eski sevecenliği uyanmış gibi olan genç adamın kafasını karıştırıyordu. Oysa yaşamının şu aşamasında Nicole ile yeniden yakınlaşmasının korkunç bir hata olacağını biliyordu. Çünkü büyük kararlar alma dönemindeydi. Sonunda Nicole onu bir grup davetlinin bulunduğu yere doğru götürüp onlarla tanıştırdı. Partide canlı müzik de vardı. Nicole yeğeni Astor'dan şarkı söylemesini istedi. Genç adamın sesi eskisinden kısık ama pek canlı çıkıyordu. Ve Astor şarkı söylemeyi her zaman çok severdi. Bu kez Nicole ile birlikte eski bir İtalyan halk şarkısını söylediler. Şarkı boyunca Nicole yeğenine sarılıp sanki onun ruhunda bir şeyler arar gibi gözlerinin içine baktı. Şarkı bitince Astor'u kederli bir tavırla öpüp yanından ayrıldı. Daha sonra Nicole yeğenine bir sürpriz yaptı. Salonun bir köşesinde sessizce oturan zeki bakışlı, iri gri gözleri olan güzel bir kadının yanına götürüp onunla tanıştırdı. Astor bu bayan Georgette Çilke'dir. İdam cezasına karşı yürüttüğümüz kampanyanın lideridir. Sık sık birlikte çalışıyoruz. Georgette başını öne eğdi. Genç adamı söylediği şarkıdan dolayı övdü ve Nicole ile ciddi olarak çalışıp çalışmadıklarını sordu. Astor, "Yeterince ciddi çalışmıyoruz," diyerek yanıtladı kadını. Genç kadın kendisine incelikle gülümseyince Astor onun ilgisini yitirdiğini anladı. Georgette gene de elleriyle kendisine dokundu ve Astor onun soluk teninin ılıklığını algıladı. "Bu genç kadın Nicole ile ilişkimizi ve baba April ile akrabalığımızı bilmiyor. Oysa ben onun kocasının FBI ajanı Kurt Çilke olduğunun farkındayım," diye düşündü. Georgette birkaç önemsiz söz daha ettikten sonra yanından ayrılıp gitti. Ama Astor partinin geri kalan süresini onu gözlemleyerek geçirdi. Georgette güzelliğini vurgulamak için hiç çaba harcamamıştı. Ancak beden hareketlerinde doğal bir incelik, tavırlarında sevecenlik vardı. Yaşadığı huzuru çevresine yayar gibiydi. Ve odadaki herkes gibi Astor da ilk görüşte ona aşık olmuştu. Genç kadın gerçekten bunların farkında değildi. Salonda kimseyle flört etmeye en ufak hevesi bile bulunmuyordu. Kendi çekici özelliklerine karşı körleşmişti sanki. Oysa Astor, yeğeni Marc Antonio'nun Ajan Çilke hakkında hazırlattığı belgeselle ilgili notları okumuş, büyük kusurları olan insanları izlemede onun ne denli inatçı bir avcı ve işinde ne kadar başarılı olduğunu öğrenmiş bulunuyordu. Karısının da Kurt Çilke'yi çok sevdiğini biliyordu. Bu durumun gizemli bir yönü olmalıydı. Partinin sonlarına doğru Nicole, yeğeninin yanına geldi ve ona Aldo Monza'nın holde beklediğini söyledi. "Üzgünüm Nicole, gitmem gerekiyor," dedi Astor. "Tamam ama," dedi yeğeni, "senin Georgette'i daha iyi tanımanı umut ediyordum. Şu ana değin tanıdığım en zeki ve iyi kadındır o." "Eh, oldukça güzel de," diyen Astor, bir tanışmada böyle bir fantaziyi kurabildiği için kendisinin ne kadar salak olduğunu da düşündü. Hole çıktığında Aldo Monza'nın Nicole'ün antika iskemlelerinden birine rahatsız olmuş gibi eğreti oturduğunu gördü. Aldo hemen ayağa kalkıp fısıldadı. "İkizler kontrolümüzde, senin bu işin keyfini çıkarmana hazırlar." Astor bir anda yüreğinin daralır gibi olduğunu algıladı. İş şimdi başlıyordu. Bir kez daha sınava çekilecekti. Aldo'ya, "Oraya arabayla gitmemiz ne kadar sürer?" diye sordu. "En azından 3 saat. Çünkü şiddetli bir kar fırtınası var." Astor saatine baktı. Saat 11'e geliyordu. "Haydi yola çıkalım," dedi. Binadan dışarı çıktıklarında kar yağıyordu. Park etmiş arabalar şimdiden kara gömülmeye başlamıştı. Arabayı Aldo sürüyor, Astor onun yanında oturuyordu. Arabanın içi çok soğuktu. Aldo kaloriferi açtı. Araba yavaş yavaş tütün ve şarap kokan bir fırına döndü. Aldo genç adama, "Uyu, önümüzde uzun bir yol ve ağır bir iş gecesi var," dedi. Astor bedenini gevşemek ve düşlere dalmak üzere özgür bıraktı. Yolculuk süresince kar taneleri arabaya hafifçe tıkırtılı sesler çıkararak vuruyor ve genç adam Sicilya'nın yakıcı sıcaklığını ve baba April'in 10 yıl süreyle kendisini orada bu görev için hazırladığını anımsıyordu ve şu anda yazgısının kaçınılmaz olduğunun bilincindeydi. Baba April ona Londra'daki okula devam etmesi için emir verdiğinde Astor Viola henüz 16 yaşındaydı. Ama oğlan bu duruma şaşırmadı. Çünkü baba April çocuklarını küçük yaştayken özel okullara gönderip onları yetiştirirken yalnızca daha nitelikli eğitimi orada alacakları inancıyla değil, kendi işi ve yaşam biçiminden uzakta tutmak amacıyla da hareket ediyordu. Astor Londra'da yıllarca önce Sicilya'dan göç edip İngiltere'de pek rahat bir yaşam geçirdikleri görülen zengin bir çiftin yanında kaldı. Karı koca orta yaşlı ve çocuksuzdu. Adlarını Piriola'dan Piora değiştirmişlerdi. İngilizlere aşırı şekilde benziyorlardı. İngiltere'nin iklimiyle renkleri açılmış, giysileri ve davranışları Sicilyalılarınkine hiç benzemez olmuştu. Bay Pior işine melon şapka giyerek ve elinde kocaman bir şemsiyeyi taşıyarak gidiyordu. Karısı Bayan Pior, derbeder İngiliz ev kadınları gibi çiçek desenli entariler giyinip başına sıkı boneler takmış oluyordu. Karı koca evlerindeki özel yaşamlarında kökenlerine dönüyorlardı. Bay Pior, geniş paçalı yamalı pantolon ile yakasız gömlek giyiyor, Bayan Pior ise pek bol siyah entarisi içinde eski İtalyan tariflerine uyan yemekler pişiriyordu. Adam karısına Marizza, kadın kocasına Zu diye sesleniyordu. Bay Pior, büyük bir Palermo bankasının şubesi olan özel bankada müdür yardımcısı olarak çalışıyor, Astor'a çok sevdiği yeğeni gibi ama biraz mesafeli davranıyordu. Bayan Pior da oğlana sanki torunuymuş gibi en sevdiği yemekleri pişirmekteydi. Bankacı Pior, Astor'a araba vermişti. Cebine de yeterli harçlıkları koyuyordu. Oğlanın Londra'nın dışında eğitimi, iş yaşamı ve bankacılıkta yoğunlaşmış ama sanat dersleri de veren, pek göze batmayan küçük bir üniversiteye devamı sağlanmıştı. Astor kendisi için gerekli derslere yazılmıştı. Ancak onun gerçek ilgisi oyunculuk ve şarkıcılık dersleri üzerinde yoğunlaşıyordu. İşte Londra'da bu kalışı sırasında Astor, tilki avcısı imajına aşık oldu. Ama onun asıl merakı tilki avlamak ya da av hayvanlarını debdebeli törenlerle kovalamak değil, kırmızı ceketler, kahverengi av köpekleri ve siyah atlar oldu. Oyunculuk derslerinden birinde Astor, kendi yaşında bir kızla, Rosie Conner ile tanıştı. Rosie genç erkekler için yıkıcı ve yaşlı erkekler için kışkırtıcı olabilen masum havasıyla pek hoş bir kızdı. Çok yetenekliydi ve sınıfı tarafından sahneye konulan oyunlarda başrole soyunabiliyordu. Öte yandan aynı oyunlarda Astor'a daha küçük roller uygun görülüyordu. Oğlan yeterince yakışıklıydı ama kişiliğinde bir şey onun kendisini seyircilerle paylaşmasını engellemekteydi. Rossi'nin böyle bir sorunu yoktu. Sanki her seyirciyi kendisini becermeye teşvik eder gibiydi. Rossi oğlanın şarkı söyleyişine hayran kaldığı için arkadaş olup birlikte şarkıcılık dersine katıldılar. Dersin öğretmeninin Rossi ile aynı hayranlığı paylaşmadığı açıktı. Aslında erkek olan bu öğretmen Astor'a müzik kurslarına katılmayı bırakmasını söylemişti. Oğlanın hoş bir sesi olmasının ötesinde başka bir özelliği ve daha da kötüsü müziği anlama yeteneği bulunmuyordu. Tanışmalarının üzerinden 2 hafta geçmeden Rossi ile Astor yakın 2 sevgili oldular. Bu olayı başlatan daha çok kız olmasına karşın Astor 16 yaşında bir delikanlıdan beklenecek şekilde kıza çılgınca bağlanmış, neredeyse tümüyle Nicole ile olan ilişkisini unutmuştu. Rossi ise tutkulu olmaktan çok durumdan keyif alır gibi davranıyordu. Genç kız yaşam doluydu. Astor ile birlikteyken çok ateşli pozlara girip mümkün olduğu kadar cömertleşiyordu. İlk sevişmelerinden 1 hafta sonra kız oğlana pahalı bir takım hediyeler verdi. Bu hediyeler kırmızı renkli av ceketi, siyah süetten av kepi ile iyi kalite deri kamçıdan oluşuyordu. Ancak kız bunları hediyeden daha çok bir şaka yapar gibi sunmuştu.